Ayrım 26. Sayfa 242. Kendiliğinden konuştuğu, hasta olduğu ve suyuna gitmek gerektiği için bu kez efor ilkilmedi. "Bir keresinde ordu hekimi olmak istediydim," dedi. "Ama onlar daha erken davrandılar. Askere alındım. Emir eri olacaksın," dediler. "Oldum. İyi eğitim, düzenli. Ordudan da doğruca kibar beylerin hizmetine." "Orduda doktor olarak yetiştirilebilir miydin?" Konuşma sürüp gitti. Şivey'in izlemesi zordu. Hem dil hem de içerik olarak. Hiçbir zaman deneyimini yaşamadığı şeyler anlatılıyordu ona. Yaşamı boyunca fare, ordu barakası, akıl hastanesi, düşkünler evi, rehinci, idam, hırsız, kiralık ev, ev sahibi, çalışmak isteyip de yapacak iş bulamayan bir insan, hendekte ölü bir bebek görmemişti. Bütün bunlar eforun anılarında olağan şeyler ya da olağan dehşetler olarak geçiyordu. Şivek hepsini anlayabilmek için hayal gücünü çalıştırmak ve Uras hakkında öğrendiği en ufak bilgi kırıntısını bile yardıma çağırmak zorunda kalıyordu. Yine de burada şu ana dek gördüğü her şeyden çok daha farklı bir şekilde tanıdık geliyorlardı ve anlıyordu. Anares'te okulda öğrendiği Uras buydu. Atalarının kaçıp açlığı, çölü ve sonsuz sürgünü yeğledikleri dünya buydu. O da onun düşüncesini oluşturan ve onu söze döktüğü için 8 kez hapse atan dünya buydu. Kendi toplumundaki ideallerinin kökenindeki insan acısı, yeşerdikleri toprak buydu. Gerçek Uras değildi. Onun ve eforun içinde bulundukları odanın gururu ve güzelliği en az eforun alışık olduğu sefalet kadar gerçekti. Şive'ye göre düşünen bir adamın işi bir gerçekliği bir diğer adına reddetmek değil, onu içermek ve birleştirmekti. Kolay bir iş değildi. "Yine yorgun görünüyorsunuz efendim," dedi Efor. "En iyisi dinlenin." "Hayır, yorgun değilim." Efor bir an için Şive'yi inceledi. Efor bir uşak işlevi görürken kırışık, tıraşlı yüz oldukça ifadesizdi. Son bir saat içinde Şivek o yüzün sertlik, mizah, sinizm ve acı arasında inanılmaz değişiklikler geçirdiğine tanık olmuştu. Şu anda sempati duyan ama uzak bir ifadesi vardı. "Sizin geldiğiniz yerden farklı," dedi Efor. "Çok farklı. Orada kimse işsiz değil." Sesinde hafif bir ironi ya da soru vardı. "Değil. Kimse aç da değil. Başkası yerken kimse aç kalmaz." Ama aç kaldığımız oldu. Açlık çektik. 8 yıl önce bir açlık oldu. Bebeğine verecek süt olmadığı için, verecek hiçbir şey olmadığı için bebeğini öldüren bir kadın tanıdım. Anares'te her şey bal şeker değil Efor." "Bundan eminim efendim," dedi Efor kibar dille, garip dönüşlerinden biriyle. Sonra suratını buruşturup dudaklarını büzerek, "Yine de orada onlardan hiçbiri yok," dedi. "Onlar mı?" "Biliyorsunuz Bay Şivek, bir zamanlar söylemiştiniz, sahipler." Ertesi akşam Atro uğradı. Paye'de gözlüğü olmalıydı çünkü Efor yaşlı adamı içeri aldıktan birkaç dakika sonra o da geldi. İçeri girdi ve en sevimli haliyle Şivek'e rahatsızlığının nedenini sordu. "Bu son haftalarda çok fazla çalışıyorsunuz efendim," dedi. "Kendinizi böyle yormamalısınız." Oturmadı. Az sonra da nezaket göstererek gitti. Atro, büyük çapta bir operasyon olduğunu söylediği Benbili'deki savaştan söz etmeyi sürdürdü. "Bu ülkedeki insanlar bu savaşı onaylıyorlar mı?" dedi Şivek. Strateji üzerine bir konuşmayı keserek. Bu konuda kuş yemi gazetelerinde herhangi bir ahlaki yargı olmaması kafasını karıştırmıştı. Hepsi büyük heyecan göstermişti. Kullandıkları sözcükler hükümetin yayımladığı telefaks bültenlerindeki çoğu kez aynıydı. "Onaylamak mı? Hepimizin yere yatıp Tanrı'nın cezası tuğularla bizi çiğnemesine izin vereceğimiz mi sandınız? Dünya çapında bir güç olma statümüz tehlikede." "Ama ben insanları kastetmiştim, hükümetleri değil. Savaşmak zorunda olan insanları." "Onlara ne? Seferberliğe alışıklar. Onlar bu iş için var. Sevgili dostum, ülkeler adına savaşmak için. Sana bir şey söyleyeyim. Bir kez emir almaya alışınca dünyada iyi insanı kadar iyi asker yoktur. Barış zamanında duygusal pasifizm yumurtlayabilir. Ama cesaret orada, kabuğun altındadır. Bir ulus olarak bizim en önemli kaynağımız her zaman sıra neferler olmuştur. Şu andaki önderliğimiz ancak böyle ulaşabildik. Ölü çocukların cesetlerini çiğneyerek mi? Dedi Şivek. Ama kızgınlık ve belki de kabul etmese de yaşlı adamı kırmama isteği sesini boğduğu için Atro onu duyamadı. Yo, dedi Atro. Ülke tehlikede olduğunda buradaki insanların ruhunun çelik gibi olduğunu görürsün. Neo ve maden kentlerindeki birkaç düzen bozucu iki savaş arasında biraz gürültü çıkarır. Ama bayrak tehlikeye girince insanların safları nasıl sıkılaştırdıklarını görmek gerçekten çok etkileyicidir. Buna inanmak istemediğini biliyorum. O doculuğun derdi ne biliyor musun dostum? Biraz kadınsı olması. Yaşamın erkekçe yanlarını almıyor. Kan ve çelik, savaşın parıltısı. Şairin dediği gibi. O doculuk cesareti, bayrak aşkını anlamıyor. Şivek bir dakika kadar sessiz kaldı. Sonra kibarca, bu kısmen doğru olabilir, dedi. En azından bizde hiç bayrak yoktur. Atro gittikten sonra Efor yemek tepsisini almaya geldi. Şivek onu durdurdu. Ona yaklaştı. Affedersin Efor, dedi ve tepsinin üstüne bir parça bir kağıt parçası koydu. Kağıda bu odada mikrofon var mı yazmıştı. Uşak başını eğdi ve kağıdı yavaşça okudu. Sonra da Şive'ye yakın mesafeden uzun uzun baktı. Sonra bir an için gözlerini kaldırıp şöminenin bacasına baktı. Yatak odası diye sordu Şivek aynı yolla. Efor hayır anlamında başını salladı. Tepsiyi masaya koydu ve Şive'nin ardından yatak odasına girdi. Kapıyı arkasından iyi bir uşağın sessizliğiyle kapattı. İlk gün toz alırken fark ettiydim, dedi. Gülümsemesi yüzünün çizgilerini sert tepeler haline getiriyordu. Burada yok mu? Efor omuz silkti. Hiç rastlamadım. Casus hikayelerindeki gibi oradaki muslukları açıp bırakabilirim efendim. Bok taburesinin görkemli altın ve fil dişi kubbesine doğru yürüdüler. Efor muslukları açtı, sonra duvarları inceledi. Hayır, dedi. Sanmam. Herhangi bir mikrofonu hemen bulurum. Bir zamanlar Neo'da bir adam için çalışırken öğrendiydim bunu. Alıştı mı kaçırmaz insan. Şivek cebinden bir parça kağıt daha çıkardı ve Efor'a gösterdi. Bunun nereden geldiğini biliyor musun? Paltosunun cebinde bulduğu nottu. Bize, kardeşlerine katıl. Efor yavaş yavaş kapalı dudaklarını kımıldatarak okudu. Bir duraklamadan sonra nereden geldiğini bilmiyorum, dedi. Şivek hayal kırıklığına uğramıştı. Efor'un efendisinin cebine bir kağıt koymak için çok uygun bir konumda olduğunu düşünmüştür. Kimden geldiğini biliyorum. Bir anlamda. Kimden? Onlara nasıl ulaşabilirim? Bir duraklama daha. Tehlikeli iş Bay Şivek. Dönüp musluklardan akan suyu daha da arttırdı. Seni karıştırmak istemiyorum. Bana yalnızca nereye gideceğimi söyle. Ne arayacağımı. Bir ad bile yeter. Daha da uzun bir duraklama. Efor'un yüzü sert ve acılı görünüyordu. Ben, dedi ve durdu. Sonra aniden ve çok alçak bir sesle, bakın Bay Şivek, sizi istediklerini, size ihtiyacımız olduğunu Tanrı biliyor. Ama bakın, nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Nasıl saklanacaksınız? Sizin gibi biri şu halinizle burası bir tuzak ama her yerde tuzak var. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ad vermek kolay. Herhangi bir Niyolu'ya sorun nereye gideceğinizi gösterir. Yetti artık. Nefes alacak havaya ihtiyacımız var. Ama yakalanıp vurulursanız ben neler hissederim. 8 aydır sizin için çalışıyorum. Sizi sevdim. Size hayran oldum. Bana sürekli yaklaşıyorlar. Hayır diyorum. Rahat bırakın onu. İyi bir insan o. Bizim dertlerimizle ilgisi yok. Bırakın geldiği yere, insanların özgür olduğu yere dönsün. Bir kişi olsun şu içinde yaşadığımız Allah'ın cezası hapishaneden kaçsın. Geri dönemem. Daha değil. Bu insanlarla tanışmak istiyorum. Efor sessizdi. Belki de hayatı boyunca bir hizmetkar olmaya, itaat etmeye alışmış olduğu için sonunda başını sallayıp fısıldayarak Tui Maeta dedi. Onu bulun. Eski kentte. Şaka caddesinde manav. Paye kampüsten ayrılmamın yasak olduğunu söylüyor. Trene bindiğimi görürlerse beni durdurabilirler. Belki taksi, dedi Efor. Size bir taksi çağırırım. Merdivenlerden inersiniz. Duraktan Kae Oimon'u tanıyorum. Kafası çalışır ama bilemem. Peki, hemen şimdi. Paye az önce buradaydı. Beni gördü. Hasta olduğum için dışarı çıkmayacağımı sanıyor. Saat kaç? 7:30. Şimdi gidersem gideceğim yeri bulmak için önümde bütün bir gece var. Taksiyi çağır Efor. Size bir çanta hazırlayayım efendim. Ne çantası? Giysiye ihtiyacınız olacak. Üstümdekiler yeter, haydi git. Hiçbir şey almadan gidemezsiniz, diye karşı çıktı Efor. Bu onu her şeyden daha fazla rahatsız ve tedirgin ediyordu. Paranız var mı? Ha evet, para almalıyım. Şivek hemen hareketlenmişti. Efor başını kaşıdı, yüzü asık ve mutsuz görünüyordu. Yine de taksi çağırmak için holdeki telefona gitti. Döndüğünde Şivek'i paltosunu giymiş, holün kapısında beklerken buldu. Aşağı inin, dedi isteksiz isteksiz. Kaya 5 dakika içinde arka kapıda olacak. Koru Caddesi'ni izlemesini söyleyin. Orada ana kapıdaki gibi denetim yoktur. Kapıdan geçmeyin, kesinlikle durdururlar. Bundan dolayı seni sorumlu tutarlar mı Efor? İkisi de fısıldıyordu. Sizin gittiğinizi bilmiyorum. Sabah daha kalkmadığınızı söylerim. Uyuyor derim. Ben onları bir süre oyalar. Şivek Efor'un omuzlarını tuttu. Onu kucakladı ve elini sıktı. Sağ ol Efor. İyi şanslar, dedi adam şaşkınlıkla. Şivek gitmişti bile. Şivek'in Veya ile geçirdiği masraflı gün nakit parasının büyük kısmını bitirmişti. Niyo'ya taksi yolculuğunu 11'im daha tuttu. Büyük bir metro istasyonunda indi. Sonra haritasını kullanarak metro yoluyla kentin henüz görmediği bir bölgesine, eski kente ulaştı. Şaka Caddesi haritada yoktu. Bu yüzden eski kentin merkez istasyonundan trene bindi. Devasa mermer istasyondan caddeye çıktığında şaşkınlıkla durdu. Burası Neo Essasia'ya benzemiyordu. İnce, puslu bir yağmur yağıyordu. Hava oldukça karanlıktı. Hiç sokak lambası yanmıyordu. Direkler vardı ama lambalar ya yakılmıyordu ya da ampulleri kırılmıştı. Ötede beride pancurlu pencerelerin bazılarından sarı ışıklar sızıyordu. Sokağın aşağısından etrafında bir grup adamın yüksek sesle konuşarak oturduğu bir kapı ağzından dışarıya ışık vuruyordu. Yağmurla kayganlaşan kaldırım kağıt ve sürpüntü parçalarıyla kirlenmişti. Dükkan önleri çıkabildiği kadarıyla hep alçaktı ve hepsi ağır, madenden ya da tahtadan yapılmış pancurlarla kapalıydı. Yalnız içlerinden biri yanmış, kara ve boştu. Kırık pencerelerin çerçevelerine yapışmış cam parçaları hala duruyordu. İnsanlar sessiz, aceleci gölgeler halinde geçip gidiyorlardı. Yaşlı bir kadın merdivenlerde arkasından geliyordu. Şivek ona yolu sormak için arkasına döndü. Metro girişini gösteren sarı kürenin ışığında kadının yüzünü açıkça gördü. Beyaz ve karışık yüzünde bitkinliğin, ölgün, düşman bakışı vardı. Büyük cam küpeler yanaklarında salınıyordu. Merdivenleri zorlukla çıkıyordu. Yorgunluktan, romatizmadan ya da bel kemiği hastalığından dolayı kamburu çıkmıştı. Ama düşündüğü gibi yaşlı değildi. 30 yaşında bile yoktu. Şaka Caddesi'nin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Diye sordu kadına kekeleyerek. Kadın ona kayıtsızlıkla baktı. Merdivenlerin başına geldiğinde adamları sıkıştırdı ve hiçbir şey söylemeden yoluna devam etti. Şivek sokakta gelişi güzel yürümeye başladı. Ani kararının ve Eyun'dan kaçışının verdiği heyecan şimdi korkuya, takip edilme ve aranma duygusuna dönüşmüştü. Kapının etrafındaki gruba yaklaşmadı. İçgüdüsü ona tek başına birinin bu tür insanlara yaklaşmaması gerektiğini söylüyordu. Önünde tek başına yürüyen bir adam görünce yetişip sorusunu yineledi. Adam bilmiyorum deyip yoluna devam etti. Yola devam etmekten başka çare yoktu. Yürüdüğü caddeyi dik olarak kesen daha iyi aydınlatılmış bir caddeye saptı. Cadde ışıklı panolar ve reklamlardan oluşan loş, korkunç bir gösterişlilikle her iki yönden sisli yağmura karışıyordu. Birçok içki dükkanı ve rehineci vardı. Bazıları hala açıktı. Sokakta bir sürü insan vardı. Yanından geçiyorlardı. İçki dükkanlara girip çıkıyorlardı. su yolunda bir adam yatıyordu. Giysisi başına dolanmıştı. Yağmurda yatıyordu. Uyuyordu. Hastaydı, ölüydü. Şivek adama hiç aldırış etmeden geçip gidenlere dehşetle baktı. Orada büyülenmiş gibi dururken bir yanında durup yüzüne baktı. Kısa, tıraşsız, eğri boyunlu, 50-60 yaşlarında, gözleri kıpkırmızı, gülmek için açılmış ağzında hiç düş olmayan bir adamdı bu. Uzun boylu, korkmuş adamın karşısında durup titreyen elini onu doğrultarak boş boş güldü. "Bütün bu saçları nereden buldun ha? Nereden buldun bu saçları?" diye mırıldandı. "Bana Şaka Caddesi'ne nasıl gideceğimi söyleyebilir misiniz?" "Tabii, şaka. Şaka yapıyorum. Şaka değil, kaka. Hey, soğuk bir gecede bir içki için bir ufak mavin var mı?" "Mutlaka vardır bir ufak mavin." Yakına geldi, açık eli görünen ama anlamayan Şivek uzaklaştı. "Haydi, bir şaka satın alın bayım, bir ufak maviye," diye mırıldandı adam. Sesinde tehdit ya da yalvarma yoktu, mekanikti. Ağzı hala o anlamsız sırıtmayla açıktı. Eli uzanmıştı. Şivek anladı. Cebini karıştırıp son parasını buldu. Dilencinin eline sıkıştırdı. Sonra kendi için olmayan bir korkuyla buz kesilmiş halde hala mırıldanıp paltosunu tutmaya çalışan adamın yanından sıyrıldı ve en yakındaki açık kapıya yöneldi. Kapının üstünde rehin ve kullanılmış mallara en iyi fiyatlar yazılı bir tabela vardı. İçinde raflar dolusu yıpranmış giysi, ayakkabı, şal, parçalanmış aletler, kırık lambalar, tek kalmış tabaklar, kahve kutuları, kaşıklar, boncuklar, yıkıntı ve parçalar. Her birinin üzerinde fiyatı etiketi olan çöpler arasında kendini toparlamaya çalışarak durdu. "Bir şey mi aradınız?" Şivek sorusunu bir kez daha yeniledi. Şivek kadar uzun ama kamburlaşmış ve çok zayıf esmer bir adam olan dükkan sahibi onu süzdü. "Oraya neden gitmek istiyorsunuz?" "Orada oturan birini arıyorum." "Nereden geliyorsunuz?" "Şu caddeye, Şaka Caddesi'ne gitmem gerekiyor. Buradan uzak mı?" "Nereden geliyorsunuz bayım?" "Anares'ten, Ay'dan geliyorum," dedi Şivek kızgınlıkla. "Şaka Caddesi'ne gitmem gerekiyor. Şimdi, bu gece." "Siz o musunuz? Şu bilim adamı mı? Ne arıyorsunuz burada?" "Polisten kaçıyorum. Onlara burada olduğumu söylemek mi istiyorsunuz? Yoksa yardım edecek misiniz bana?" "Allah kahretsin," dedi adam. "Allah kahretsin. Bakın." Durakladı. Bir şey söylemek istedi. Sonra başka bir şey söylemek istedi. "Şu yoldan devam edeceksiniz," dedi. Derdemez belli ki fikrini tümüyle değiştirerek. "Peki," dedi. "Dükkanı kapatıyorum. Sizi oraya götüreceğim. Bekleyin. Allah kahretsin." Adam dükkanın arkasında bir şeyler arandı, ışığı söndürdü. Şivek'le birlikte dışarıya çıktı. Madeni pancurları indirip kilitledi. Kapıyı asma kilit vurdu. "Gelin," diyerek hızlı adımlarla yürümeye başladı. 20-30 blok yürüdüler. Eski kentin kalbinden çarpık caddeler ya da sokaklardan oluşan labirentin gitgide daha derinlerine giriyorlardı. Puslu yağmur düzensiz bir şekilde aydınlanmış karanlıkta yavaşça yağıyordu. Beraberinde çürümenin, ıslak taş ve madenin kokusunu getiriyordu. Yüksek, eski, alt katları çoğunlukla dükkan olan apartmanların arasında ışıksız, tabelası olmayan bir sokağa girdiler. Şivek'in rehberi durdu ve dükkanlardan birinin pancurlu penceresine vurdu. "V. Maeda, Manav." Uzunca bir süre sonra kapı açıldı. Rehinci içerideki biriyle konuştu. Sonra Şivek'e işaret etti. Birlikte içeriye girdiler. Onları içeri alan bir kızdı. Tuyu arkada gelin dedi. Arkadaki holden gelen zayıf ışıkta Şivek'in yüzüne baktı. "Siz o musunuz?" Sesi zayıf ve ısrarlıydı. Garip bir gülümsemesi vardı. "Gerçekten o musunuz siz?" Tuyo Emeyat da 40 yaşlarında gergin, entelektüel yüzlü, esmer bir adamdı. Onlar girerken yazmakta olduğu defteri kapatıp çabucak ayağa kalktı. Rehineci adıyla hitap etti ama gözlerini Şivek'ten hiç ayırmadı. "Dükkanıma gelip buranın yolunu sordu Tuyo. O olduğunu iddia ediyor, Anaresli olduğunu." "Osunuz değil mi?" dedi Mehmet de yavaşça. "Şivek, burada ne arıyorsunuz?" Şivek'e korkmuş, ışıltılı gözlerle baktı. "Yardım istiyorum." "Sizi bana kim gönderdi?" "İlk sorduğum adam. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Nereye gidebileceğimi sordum. O da sana gelmemi söyledi. Burada olduğunuzu başka kimse biliyor mu? Gittiğimi biliyorlar. Yarın öğrenecekler. Remeyo'yu çağır, dedi Mayette kıza. Oturun Bay Şivek. Bana neler olduğunu anlatsanız iyi olur. Şivek tahta bir iskemleye oturdu. Ama paltosunu çıkarmadı. O kadar yorgundu ki titriyordu. Kaçtım, dedi. Üniversiteden, hapishaneden. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Belki de burası tümüyle bir hapishane. Buraya geldim çünkü alt sınıflardan, çalışan sınıflardan bahsediyorlar. Ben de düşündüm ki onlar benim halkıma benziyor. Birbirine yardım edebilecek insanlar. Nasıl bir yardım istiyorsunuz? Şivek kendini toparlamaya çalıştı. Küçük, dağınık dükkana, sonra da Mayette'ye baktı. Ben de istedikleri bir şey var, dedi. Bir fikir, bilimsel bir kuram. Anares'ten buraya geldim çünkü burada çalışmayı bitirip yayınlayabileceğimi düşünüyordum. Burada fikirlerin de devlete ait bir mülk olduğunu anlamamıştım. Ben bir devlet için çalışmam. Bana verdikleri parayı ve diğer şeyleri alamam. Gitmek istiyorum ama eve dönemem. Bu yüzden buraya geldim. Benim bilimimi istemiyorsanız, belki siz de hükümetinizi pek sevmiyorsunuzdur. Mayette gülümsedi. Hayır, sevmiyorum. Ama hükümetimiz de beni pek sevmiyor. Gelmek için en güvenli yeri seçmediniz. Ne sizin ne de bizim için. Endişelenmeyin, bu gece geçsin, ne yapacağımıza karar veririz. Şivek paltosunun cebinde bulduğu notu çıkarıp Mayette'ye verdi. Beni getiren bu oldu. Tanıdığınız insanlardan mı bu? Bize, kardeşlerine katıl. Bilmiyorum, olabilir. Siz odacı musunuz? Biraz. Sendikalistler, liberaller, tuğ taraflarıyla sosyalist işbirliğiyle birlikte çalışıyoruz. Ama biz merkeziyetçi değiliz. Çok hareketli bir dönemde geldiniz. Savaş mı? Mayette başıyla onayladı. 3 gün sonrası için bir gösteri ayarlandı. Zorunlu askerliğe, savaş vergilerine, gıda fiyatlarındaki artışa karşı. New Asasya'da 400 bin işsiz var. Onlarsa vergileri ve fiyatları arttırıyorlar. Konuşurlarken sürekli Şive'ye gözlüyorlardı. Sonra sanki inceleme bitmiş gibi başını öte yana çevirip iskemlesine geri yaslandı. Bu kent hemen hemen her şeye hazır. Bize gereken bir grev, bir genel grev ve büyük gösteriler. Odo'nun önderlik ettiği 9. ay grevi gibi bir şey, diye ekledi. Kuru, gergin bir gülümsemeyle. Şimdi bir odamız olsa iyi olurdu. Ama bu kez bizi satın almak için verecekleri bir ayları yok. Ya burada adaleti sağlarız ya da hiçbir yerde. Şive'ye baktı ve daha yumuşak bir sesle ekledi. Sizin toplumunuzun burada bizim için son 150 yıldır ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Burada insanların birbirlerine şans dilerken yeniden Anares'te doğasın dediklerini biliyor musunuz? Var olduğunu bilmek, hükümeti, polisi, ekonomik sömürüsü olmayan bir toplumun var olduğunu bilmek, artık onun yalnızca bir serap, idealist bir düş olduğunu söyleyemeyeceklerini bilmek, sizi neden İYU'ndan, gözlerden iyice uzakta tuttuklarını tam olarak anlayıp anlamadığınızı merak ediyorum, Doktor Şivek. Niçin hiçbir zaman kamuya açık bir toplantıya katılmadığınıza izin verilmediğini, niçin sizin gittiğiniz anlar anlamaz tavşan peşindeki tazılar gibi ardınıza düşeceklerini, yalnızca o fikrinizi istedikleri için değil, siz bir fikir olduğunuz için, tehlikeli bir fikir, ete kemiğe bürünmüş bir anarşizm fikri, aramızda dolaşan. O zaman odaya kavuştunuz, dedi kız hafif, ısrarlı sesiyle. Mayette konuşurken odaya yeniden girmişti. Ne de olsa o da yalnızca bir fikirdi. Doktor Şivek o fikrin kanıtı. Mayette bir an sessiz kaldı. Gösterilemez bir kanıt, dedi. Neden? Eğer insanlar burada olduğunu öğrenirse polis de öğrenecek demektir. Gelip onu almaya çalışsınlar bakalım, dedi kız ve gülümsedi. Gösteride kesinlikle şiddete yer olmayacak, dedi Mayette ani bir şiddetle. Sib bile bunu kabul etti. Ben kabul etmedim Tui. Karanlık göm kara gömleklerin suratımı ya da beynimi dağıtmasına izin vermeyeceğim. Eğer canımı yakarlarsa ben de karşılık veririm. Yöntemlerini beğeniyorsan onlara katıl. Adalet güç kullanarak elde edilemez. Pasif kalarak da iktidar ele geçirilemez. İktidar istemiyoruz. İktidarı sona erdirmeye çalışıyoruz. Siz ne diyorsunuz? Mayet da Shrek'ten yardım istiyordu. Araç amaçtır. O da bütün yaşamı boyunca bunu söyledi. Barışa yalnızca barış yoluyla ulaşılabilir. Yalnız adil eylemler adalet getirebilir. Tam eylem arifesinde bu konuda bölünmemeliyiz. Ayrım sonu.